Ayrım 22. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri. 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 64. Hariciye Nazırı Asım Bey ile sürtüşme. 29 Ocak 1912 Pazartesi. Akşam üzeri Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey'in odasına gitmiştim. Adil Bey'in Hariciye Nazırı'nın yanında Harbiye, Adliye, Bahriye Nazırları ile beraber olduğunu öğrendim. Ben gitmedim, bekledim. Adil Bey geldi. Adliye Nazırı Memduh Bey ile Bahriye Nazırı Hurşit Paşa'nın dünkü Tanin gazetesinin baş makalesinde Vükelâ-i Devlet hakkındaki mütalaları arasında bazı nazırları kukla diye tarif etmiş olmasına alınarak istifaya kalktıklarını ve şimdiye kadar bunlarla uğraşarak istifalarını geriye aldırdıklarını söyledi. Bu sırada Edirne mebusu Talat Bey geldi. Görüşmekteyken Hariciye Nazırı Asım Bey geldi. Bana özür tarzında birkaç söz söyledi. Talat söze karışarak, "Haydi öpüşünüz, barışın," dedi. Ben soğukkanlılığımı muhafazada devam ettim. Hariciye Nazırı, "Baksana öpmek istemiyor," dedi. Sükût ettim. Cidden bu adama kırılmıştım. Çünkü kalbini iyi göremiyor ve itimat edemiyordum. Bu sırada Mahmut Şevket Paşa geldi, beni kucakladı. Sakalından öptüm. Bu adam saf kalplidir, kusuru çoktur fakat iyi yönleri galiptir. Nazarımda Hariciye Nazırı gibi haset dolu ve fena kalpli adam değildi. Buna karşı teessürüm kayboluyordu. Benim kusurum da çoktur. O cümleden kindarım. Bir adama kırıldıktan sonra ona karşı daima öyle isterim. Yüzünü, suratını görmek istemem. Mahmut Şevket böyle değildir. Allah hepimizi ıslah etsin. Benim de fena tabiatlarımı iyi ahlaka dönüştürsün. Bundan sonra kabine meselesi mevzu bahis oldu. Bir gün evvel Hariciye Nazırı'nın odasında Dahiliye, Harbiye, Adliye, Bahriye, Maliye Nazırlarından oluşan Encümen-i Vükelâ'da Nafa Nazırı Sinapyan Efendi'nin kabineden ihracıyla yerine Cavit Bey'in, Telgraf Nazırı İbrahim Susa Efendi'nin ihracıyla da yerine Talat Bey'in alınmalarına karar vermişler. Bu kararı sadrazama söylemişler, o da münasip görmüş. Hatta bu kararın her ikisine tebliğini bana havale etmek istemiş. Hacı Adil benim söylemeyeceğimi beyan etmesi üzerine, öyleyse Mahmut Şevket Paşa'ya söylesin demiş. Bu sözleri hikaye ettiler. Ben katiyen reddettim. Bunun üzerine Hariciye Nazırı bu iki zata Heyet-i Vükelâ namına çekilmelerini tebliğ etmek vazifesini üstlendi. Nafa ve Telgraf Nazırlarının kabineden ihracı meselesi. 30 Ocak 1912 Salı. Akşam üzeri Babali'de bulundum. Meclis odasında 5-6 arkadaş toplanabildik. Hariciye Nazırı Sinapyan Efendi ile İbrahim Susa Efendi'nin ne söylediklerini sorduk. Her ikisinin de ayan olmadıkça istifa etmeyeceklerini söylediklerini öğrendik. Acayip yüz surat bir adam istifa etmem der, ısrar eder, bunu anlarım fakat beni ayan yaparsanız emrinize itaatle istifa ederim sözü bence pek çirkindir. 31 Ocak 1912 Çarşamba. Bugün Meclis-i Vükelâ'da Sinapyan ve Susa efendiler mevcuttu. İstifa niyetinde olmadıkları hallerinden anlaşılıyordu. Ben meclise saat 4'te geldim. O vakte kadar evkaf nezaretinde meşgul oldum. Nezaretteyken Niğde'den aşağıdaki şekilde yazılmış telgrafı aldım ve cevabını yazdım. Telgraf aynen şöyledir. Evkaf Nazırı Hayri Beyefendi Hazretlerine. Niğde'nin en güzide evladından Osmanlı vatanının yetiştirdiği azamdan bulunmakla ve yüce bilge idareciliğinin hamdolsun nide ve eklentilerinin şükranına sebebiyet verecek bir derecede olmasına binaen, Liva namına adaylığı konduğundan Liva'mızın bu şereften mahrum bulunmaması istirham edilir. Niğde 30 Ocak 1912 Belediye Reisi Rasih, Metropolit Vekili Papa Apostol, Nakibüleşraf Mehmet Rıza, Belde Müftüsü. Cevabım aynen şöyledir. Niğde'de Müftü Rıza ve Nakibüleşraf Mehmet ve Metropolit Vekili Papa Apostol ve Belediye Reisi Rasih Efendiler Hazeratına, vatan ve milletime acizane ciddi hizmetlerde bulunmaya vücudunu vakfedenlerden olduğum ve hamd ve minnet olsun naçizane mesaimin muhterem vatandaşlarımca takdire mazhar olmasını pek kıymettar bildiğim cihetle adaylığımın hususundaki lütfunuza teşekkür eder ve her halükarda bizi başarıya ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan temenni eylerim. 31 Ocak 1912 Evkaf Nazırı Hayri. 2 Şubat 1912 Perşembe. Gündüz saat vasati 3'e kadar Evkaf Nezaretinde meşgul oldum. 3'te Hicaz Sıhhiye Komisyonu'nun Dahiliye Nezaretinde toplandığı telefonla haber verildi. Gittim. Benden sonra Ahmet Rıza Beyefendi de geldi. Her ikimiz padişah iradesiyle bu komisyonun azasındanız. Müzakere 1,5 saat kadar devam etti. Bazı kararlar alındı. Oradan Ahmet Rıza Bey ile beraber Beşiktaş'a geldim. Yolda Rahmi Cemal Faik Beylerin eski serasker Rıza Efendi'den rüşvet aldıklarına dair konuşuldu. Teessüfler beyan olundu. Rahmi'nin bu seçimde mebus olmamasının münasip olacağını her ikimiz tasdik ettik. Anadolu'da Kürtlerle Ermeniler arasındaki arazi meselesine dair. 11 Şubat 1912 Pazar. Bugün Meclis-i Vükela'da Anadolu Şark vilayetlerinden bazılarında Kürtlerle Ermeniler arasında anlaşmazlık konusu olan arazi meselesine ilişkin Şura-i Devlet'te 11 maddeli bir kanun layihası tanzim edilmiş. Onunla bu layihayı kafi görmeyerek Dahiliye Nezaretinin tanzim ettiği 19 maddeli diğer layiha madde madde okunmak suretiyle tetkik edilmeye başlandı. Evvelce sükunetle devam ettim. Müzakereleri ihlal etmek istemedim. Müzakere ilerledi. Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey düşüncemi söylememi teklif etti. Ben, şimdi bu layihaları müzakere etmekten maksadımız, meclis-i mebusanda tasdik edilmezden önce tatbik ise bence mümkün değildir. Çünkü birincisi, kanun-ı esasi kanunlarının tasarruf hakkını temin eden bazı asıllarını ihlal ediyor. Bu gibi kanunları mecliste kabul edilmeden önce tatbik etmek doğru olamaz. İkincisi, tatbiki tasvip ve kabul etsek, biz bu kanunu uygulamaya koyuncaya kadar meclis-i mebusan toplanacaktır. Zira toplantı başlangıcı Nisan'dır. Ona da şurada 2 ay kaldı. Bu müddet zarfında Kürdistan eyaletlerini teşkil eyleyen uzak beldelerde tatbik olunabilir mi? Tatbike başlasak meclis elbette talep edecektir. Üçüncüsü, bu kanunla arazi meselesini halletmek mümkün değildir. Fikrimce arazi meselesinde devletçe fedakarlık eylemek, bir miktar meblağ tahsis ederek iki tarafın rızasını almak ve meseleyi ödeme yoluyla halletmek lazımdır. Bu idareten olur dedim. En evvel Hariciye Nazırı ve bunu müteakip bütün vükela tasvip ettiler. Layiha müzakeresini bıraktılar. Benim Anadolu Heyet-i İslahiyesine gitmemi ısrarla teklif ettiler. Cevap olarak, Anadolu vilayetlerinin hali hepimizin malumudur. Hususiyle bu arazi meselesi devletçe pek mühimdir. Bu gibi mühim meselelerde hizmet benim için de iftar vesilesidir. Ancak başarı ümidi olmaksızın teşebbüs edemem. Evvela ne yapacağımı tayin etmeli, ben de düşünmeliyim. Elimden gelecek, muktedir olacağım şeylerse iftarla kabul ederim dedim. Maliye Nazırı Nail Bey, senin reisliğinde gidecek heyetin emrine 100 bin lira vermeye hazırım dedi. Ben de şu halde bırakınız bu işi seçeceğim arkadaşlarımla müzakere eder, sonra meclis vükelaya arz ederim dedim. Meclise bu suretle son verildi. Kamil Paşa'nın fikirleri. 16 Şubat 1912 Cuma. Bugün selamlık merasimi Dolmabahçe Camii Şerifi'nde icra kılındı. Namazdan evvel mahfilde Şeyhülislam Nesip Efendi, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket ve Bahriye Nazırı Hurşit Paşalarla aramızda aşağıdaki şekilde müzakere ceryan etti. Hurşit Paşa bana hitap ile, bugünkü gazetelerde yayımlanan Kamil Paşa'nın Padişah Hazretlerine yazdığı mektubu gördünüz mü? Ben, okudum, seçimi etkilemek maksadıyla yazılmış gibi görüyorum. Çünkü mühim siyasi meseleleri içermiyor ve yalnızca cemiyet aleyhine hücumdan ibaret gibidir. Dipnot, Kamil Paşa'nın bu mektubunun başındaki ihtiram cümlesi haricinde tam metni, Hilmi Kamil Bayur'un Sadrazam Kamil Paşa Siyasi Hayatı adlı eserinden sayfa 308-312, imlası TDK Türkçe sözlüğün son baskısına uyarlanarak aynen aktarılmış ve kitabın sonunda yer alan belgeler bölümünde verilmiştir. Hurşit Paşa bu ihtiyar çok hırslı adamdır. Hem de bu makalesinde haksızlık ediyor. Mesela diyor ki, Trablusgarp'tan dolayı İtalya hükümeti Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. Bunun sebebi de İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. Allah için söylemeli bu söz doğru mudur? Harp ilanı için cemiyetin ne hakkı vardır? Şeyhülislam Efendi, ben Mısır'dayken Trablusgarp hakkındaki fikrini Kamil Paşa'dan sordum. Bingazi'yi bize bırakmalı, Trablus'u İtalya'ya vermeli dedi. Dipnot, bundan birkaç ay sonra Mahmut Şevket Paşa'nın da buna benzer bir düşüncesi olduğu Y.H. Bayur'un Türk İnkılabı Tarihi adlı eserinden anlaşılmaktadır. Mahmut Şevket Paşa'nın düşüncesi, Trablus'un Cebel Garyan'la birlikte İtalya'ya bırakılması ve Trablus'un kalan kısmıyla Bingazi'nin Osmanlı'da kalmasıdır. Y.H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt 2, Kısım 1, Sayfa 130. Harbiye Nazırı, ben de bir şeyi öğrendim. Mısır Hıdivi, Abbas Hilmi Paşa hakkında Arap hilafeti düşünür derler. Ben bu fikre katiyen ehemmiyet vermezdim. Hıdiv böyle budala adam değildir derdim. Fakat Trablusgarp muharebesi vesilesiyle icra olunan muharebeden anlıyorum ki Hıdiv hakikaten bu fikirdedir dedi. Hünkâr teşrif etti. Namazdan sonra başkatip Halit Ziya Bey, Kamil Paşa dilekçesinin ne suretle ve ne vasıtayla Padişah Hazretlerine ulaştığını bilip bilmediğimi sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Aşağıdaki şekilde izahat verdi. Halit Ziya, bundan 2 ay kadar önce Kamil Paşa dilekçesini Mısır'dan veliahta göndermiş. Veliaht bunu usule aykırı görerek Padişah Hazretlerine takdim etmemiş. Sonra El Müeyyet gazetesiyle Kamil Paşa bazı ifşaatta bulunmakla beraber Şehzade Vahdettin Efendi'ye de bir suretini göndermiş. Vahdettin Efendi huzur talep etti. O sureti takdim eyledi. Fakat surette mühür ve imza yoktu. Padişah Hazretleri birkaç gün sonra beni çağırdı. Bu kağıt acaba hakikaten Kamil Paşa'nın mıdır? Kendisinin imza ve mührü yoktur. Bir mektup yazsak da sual etsek nasıl olur buyurdu. Ben de usule uygun göremem efendim dedim. Vazgeçti. Asıl mühürlü nüsa veliaht nezdindedir. Fakat benim zannıma göre gerektiğinde inkar etmek için o nüsa da imzalı değildir dedi. Ben zannetmem. Kamil Paşa bu kağıdı inkar etmez ve inkar etmesi için sebep de göremiyorum dedim. İngiltere Kralı'na nişan verilmesi meselesi. 25 Şubat 1912 Pazar. Bugün Meclis-i Vükela'da İngiltere Kralı'na Hanedan-ı Ali Osman nişanıyla Murassa imtiyaz nişanının verilmesi meselesi tazelendi. Zaten bu mesele bir aydan beri ara sıra Meclis-i Vükela'yı işgal etmekte ve Sadrazam Said Paşa'nın fikir ve düşüncesine aykırı olarak Hariciye Nazırı Asım Bey tarafından ortaya çıkarılmış olduğu, ceryan eden müzakere ve konuşmadan anlaşılmaktaydı. Bugün meselenin neticelenmesi gerekeceğini Hariciye Nazırı teklif etti. Ben söze başladım. Çünkü safhalarına vakıftım. Efendim, ben bu nişanın şu sırada verilmesine karşıyım. Çünkü İtalya hükümetiyle devam eden muharebe esnasında ve bilhassa İngiltere hükümetiyle münasebetlerimizi takviye ve hatta iyiye döndüğüne delalet edecek hiçbir şey yokken ve adı geçen hükümetten ümit ettiğimiz yardımın en cüzi bir manevi eserini görmeden devletimizin en büyük iki nişanını birden vermek uygun değildir. Daha geçen de padişahımızın büyük oğlu Ziyaettin Efendi Hazretleri Mısır'a kadar gitti. İngiltere kralına Hint'e giderken hürmetlerini sundu. Şimdi nişanın ne münasebeti vardır ve bunu mucip ne olacaktır? Bu mesele Hakkı Paşa kabinesi zamanında, kral yeni tahta çıktığı sırada, bir ziyafette Londra sefirimiz Tevfik Paşa'nın taktığı imtiyaz nişanına bakarak pek beğendiğini ve fakat kendisinde olmadığını söylemiş, bundan kralın nişan istediği anlaşılarak Bab-ı Ali'ye yazılmıştı. Şimdiye kadar konuşulmadan kalmış, verilmemiş olduğu halde Hariciye Nazırı'nın kendiliğinden kabine erkanından kimseye sormaksızın, hatta sadrazamın bile fikrini almaksızın Londra sefirine yazarak işi krala kadar bildirmesi ve nişan vermek istediğimizi anlatması doğru değildir. Bendeniz bu hale teessüf ediyorum. Bununla beraber şu haberleşmeyle kral nişan verileceğini öğrenmiş olduktan sonra geciktirilmesi de bit tabii caiz olamayacağından nişanı verelim. Fakat bendeniz mazbata müsveddesine şöyle bir şerh vereceğim. Nişan verilmesine bu zaman uygun değildir. Ancak emri vaki haline getirilmiş olmasından dolayı verilmesi zaruridir. Bunun üzerine Hariciye Nazırı ile aramızda aşağıdaki şekilde bir konuşma geçti. Hariciye Nazırı, o halde Hariciye Nazırı ile Londra sefirini reddediyorsunuz. Ben de istifa ederim dedi. Ben istifa kolaydır. Onu hepimiz yapabiliriz. Ben fikir ve düşüncemi kanaatim dairesinde söylerim. Bu yukarıda arz eylediğim sebeplerden başka, dün İtalya donanması Beyrut gibi bir şehrimizi topa tuttu. İngiltere hükümeti hala seyirci mevkiinde bulunurken nişan göndermek beyefendi, millete ve aleme pek garip görünür. Bir de kral yalnız imtiyaz nişanını istediğini belli etmişken, siz neden Hanedan-ı Ali Osman nişanını da ilave ettiniz dedim. Arkadaşlar söze karıştı, müzakere kesildi. Ara veriliyordu. Bu sırada Hariciye Nazırı, Nafa Nazırı Cavit Bey'e müracaatla, benim tarafımdan mazbata müsveddesine öyle bir şerh verilmemesini rica etmiş. Cavit Bey bana müracaatla mazbatayı şerh koymadan imza etmemi rica etti. Sonra Bahriye Nazırı Hurşit Paşa da ve Maliye ve Marif Nazırları Nail Bey ve Emrullah Efendi de kendilerinin de benim fikrimde olduklarını hakikaten şu sırada İngiltere Kralı'na nişan göndermek kadar münasebetsiz bir iş olamayacağını tasdik ettiklerini ve fakat emri vaki haline gelmiştir, kabul etmekten başka çare yoktur diyerek beni iknaya çalıştılar. Kendilerine öğrenmiş olduğum bir hakikati daha söylemeye mecbur oldum. Dedim ki, Harciye Nazırı şöhret almak sevdasıyla bu işi şu sırada tazeledi. Hatta nişanı Londra'ya kendisi götürmek istedi. Bu düşüncesini burada kimseye söylemeden Tevfik Paşa'ya yazdı, ondan da münasip cevap aldı. Sonra sadrazam muhalefet etti. Bilhassa Harciye Nazırı'nın Londra'ya gitmesine razı olmadı. İşte meselenin esası devletin menfaati düşünülerek yapılmamıştır. Buna teessüf edilmez mi? Hükümet heyeti bir şey yapacağı zaman evvela memleketin menfaatini düşünmek icap eder. Bu nişanın verilmesinde şimdi ne menfaatimiz vardır? Kendisinden başka Cavit ve Talat Beyler de bu fikrimi de tasdik ettiler fakat vermekten başka çare yoktur dediler. Çare olmadığını ben de biliyorum. Bunun üzerine tekrar müzakereye başladık. Sadrazam demiş ki, ben İngiltere Kralı'na nişan verilmesini bir şartla kabul ederim. O da padişahımıza diz bağı nişanı hediye etmelidir. Hariciye Nazırı İngiltere Kralı'nın padişahımıza diz bağı nişanı vereceğini söyledi. Bunun üzerine sadrazamın kabul ettiğini de diğer vekillerden bazıları ifade eyledi. Ben de sükût ettim. Mazbata yapıldı. Temize çekilmiş, imza etmek üzere bana getirdiler. Sadrazam imza etmedikçe imza etmeyeceğimi söyledim ve bu defa da Cavit Bey'in ricasını maalesef icra edemedim. Ertesi günü yani 26 Şubat Pazartesi günü Evkaf Dairesi'nde mazbatayı Sadrazam Sait Paşa'nın imzasını gördükten sonra imza ettim. Sadrazam hasta olduğundan bir aydan fazladır Baba Ali'ye gelemiyor. Basra Körfezi civarındaki Arap kıtalarına dair. 27 Şubat 1912 Salı. Bugün sabahleyin Evkaf Nezaretinde Encümen'i nezareti topladım. Evkaf Mektebine dair tanzim kılınmış olan talimat layihasını okuduk. Cüz'i değişikliklerle kabul ettik. Vasati bir de Baba Ali'de Meclis-i Bükela'da bulundum. Basra Körfezi'ne dair müzakereler yapıldı. Kuveyt meselesi ki Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında pek eski bir meseledir. Mübarek el-Sabah iki yüzlü bir heriftir. Bizim tarafa yazdığı yazılarda devlet-i aliye tabiyetinde olduğunu ve evladının Osmanlı askeri bulunmalarını arzu ettiğini ve hatta Osmanlı tezkeresi verilmesini ister ve halifenin en sadık bir kölesi bulunduğunu söyler. İngiltere hükümetine de aynı sözleri söyler. Hatta daha ileriye giderek bu hükümetle mukavele bile akdeder. Bu mukavelelere göre İngiltere Osmanlı hükümetinin Kuveyt üzerinde nüfuzunu kabul etmez. Kendi noktasından daima işe farklı anlamlar vermeye kalkışarak, kuvvetine güvenerek Osmanlı hükümetinin hakkını inkar eder. Mübarek el-Sabah'ın bu yanar dönerliği ve kendi şahsi menfaatinden başka hiçbir şeyi düşünmemesi ve Osmanlı Devleti'nin 1. Rütbe-i Mecid'i nişanını hamil ve Mir-i Miran rütbesini haiz bulunduğu halde İngiliz himayesini de diğer taraftan kabul eylemesi ve Kuveyt'in Hindistan'a nazaran pek mühim bir mevkide bulunması hasebiyle İngiliz'in iştahını kabartmış ve anlaşmazlık konusu olan meselenin çıkmasına sebebiyet hasıl olmuştur. Bahreyn Adası gerek mevki ve gerek inci çıkarılması itibariyle menfaat bakımından mühimdir. Bu ada üzerinde İngiltere hükümeti nüfuzunu daha ziyade takviye etmiş ve adeta benimseyerek adanın idaresini ele almış ve Bahreyn Şeyhi İsa, İngiliz'in bir memuru rütbesinde kalmıştır. Katar devletimizin bir köyü, öteden beri Osmanlı salnamesinde kayıtlı ve kaymakamı bulunan 2. Kasım'ın 1500 kuruş maaşı ve şehir naibinin hükümet tarafından tayin edilmiş olması ve diğer memurlarının da maaşlarının bütçemizde kayıtlı ve yazılı bulunması itibariyle itiraza değer bir yeri yokken bunun hakkında hırs dolu nazarını göstermekten çekinmemiştir. Basra Körfezi civarında bulunan bu kıtaların Osmanlı topraklarından olduklarında şüphe yoktur. Bunlardan vergi alınmaması ve Osmanlı hükümetinin nüfuzunun fiilen bulunmaması, hükümetin teessüf edilecek ihmal ve tembelliğinden ve hükümet ileri gelenlerinin yetersizliğinden olup, orada bulunan Müslüman ahalinin İngiltere'ye terk edilmesini caiz görecek bir Osmanlı vicdanı tasavvur edilmez. Ne çare ki senelerce adı geçen havalinin ihmal edilmesi ve İngiltere'nin o cihetlerdeki menfaati bu devletin gözünü açmış ve bugün adı geçen havaliyi tehlikeli bir hal ve mevkiye sevk etmiştir. İşte bu üç meseleyle bunlarla ilgili diğer meseleleri müzakere etmek ve artık muallakta kalmış bulunan bu meseleyi halletmek hususunda İngiltere Devleti'nin gösterdiği arzu uyarınca Osmanlı hükümeti Londra sefiri Tevfik Paşa'yı müzakereye memur ediyor. İngiltere hükümetinin bugünlerde şu meselelerin hallini arzu etmesinin sebebi, Bağdat Şimendiferi'nin inşasına Osmanlı Devleti'nin bir hız vermesi ve bu hususta ciddi bir teşebbüs göstermesidir. Çünkü Bağdat Şimendiferi yapılırsa bittabi Basra'ya inecek ve Şimendifer olduktan sonra hükümetin nüfuzu o havalide kuvvetlenecek. Bu da İngiliz menfaatlerine tabi aykırı bulunacaktır. İşte bu müzakerelerin esasını bugün kararlaştırdık. Cenab-ı Hak memleketimiz hakkında hayırlısını ihsan buyursun. Hususi sohbet. Talat ve Cavit Beylerle Meclis-i Vükela odasında hususi sohbet etmekteyken Sadrazam Sait Paşa'nın sıhhatine bahis intikal etti. Talat Bey, "Sadrazamın sıhhati pek iyi değildir. Akil Muhtar Bey'i gördüm, doktor. Sadrazamın vefat etmesi ihtimali vardır," dedi. "Zaten 80 yaşında bir ihtiyardır. Mesele mühim ve bittabi mahremdir. Ne yapacağız? Bir kere içtima ederek bu meseleyi düşünmeliyiz," dedi. 60 seneden beri devlet hizmetinde istihdam edilen ve birçok siyasi meselenin hallini de müşahede etmiş Sait Paşa'nın vefatı cidden kayıptır. Fakat çaresiz bir gün olacaktır. Kendisinin yerini tutacak devlet adamı bizde yoktur. Meydanda Londra sefiri Tevfik Paşa ile Hüseyin Hilmi Paşa'dan başka münasibi yoktur. Allah Sait Paşa'ya uzun ömürler ihsan buyursun. 22. ayrımın sonu, sayfa 74.